Ayrım 5, sayfa 33. Evini özlemişsindir değil mi? Diye fısıldadı kardeşine. Ayşe'nin yüzüne anlayış ve şefkatle bakmıştı. Yardımlarını, içtenliğini hiç unutmayacaktı. Kardeş olduğunu hep böyle sıkıntılı günlerde gösterirdi Ayşe. Sanki abla olan, küçüğünü himaye eden oydu. Sofrada akşam yemeğini yiyorlardı. Nazan soruyu sorarken kardeşinin yüzüne bakmamıştı o an. Fakat kardeşinden karşılık gelmeyince biraz da merak ederek bakışlarını ona çevirdi. Ayşe tuhaf tuhaf yüzüne bakıyordu. Dayanamayan Nazan sordu. Ne var? Ne oldu? Niye öyle bakıyorsun yüzüme? Ayşe homurdandı. Asıl sana ne oldu? Bir tuhaf görüyorum seni. Döndüğümden beri doğru dürüst konuşmuyorsun bile benimle. Nazan elinde olmadan kızardı. Banyoda düşündükleri yeniden beynine hücum etti. Yoksa aklından geçenleri dışarıya mı vuruyordu? Hemen kendini toparladı ama öyle saçmalık olmazdı. Nasıl anlayabilirdi Ayşe? Kekelemeye başladı. Yok bir şeyim, sana öyle gelmiş. Ayşe tatmin olmamış gibiydi. Kardeşini süzmeye devam etti. Emin misin? Saçmalama Ayşe. Eminim tabii. Yok bir şeyim diyorum. Yüzün fazla solgun. Kafan bir şeye mi takıldı? Niye takılabilir ki? Ayşe anlayışla onu süzdü. Zor günler geçirdiğini biliyorum. Başına gelen felaket kolay atlatılacak şey değil. Daha bir süre olayın sıkıntılarını yaşayacaksın kuşkusuz. Ama ben senin kardeşinim. Dertleşmek, içini dökmek, konuşmak istiyorsan her zaman seni dinlemeye hazırım. Nazan yutkunmak zorunda kaldı. Ne diyeceğini kestiremedi. En iyisi konuyu kapatmaktı galiba. O mevzuda tartışırlarsa açık vermekten, aklından geçenleri Ayşe'nin anlamasından ürküyordu. Kardeşi yabana atılmayacak kadar zeki bir kızdı. Hayır, dedi Nazan. O hadiseyi konuşmak istemiyorum artık. Ayşe sustu ve ablasının hala olayın etkisinde olduğunu düşündü. Bu da çok doğaldı. Hiçbir kadın tecavüzün etkisinden bu denli çabuk sıyrılamazdı. Belki daha günler, hatta aylarca bu yıkım devam edebilirdi. Onun çaresizliğine acıyordu ama bunu kendisine belli edemezdi. Pekala, diye mırıldandı. Konuşmak istemiyorsan mesele yok. Nazan güç bela fısıldadı. Ben asıl sana üzülüyorum. Bana mı? Neden? Nedeni var mı? Benim yüzümden senin hayatın da değişti. Seni bilirim. Evini, barkını, alışkanlıklarını ararsın. Bir haftadır sosyal yaşamın da aksadı. Arkadaşlarınla buluşamıyorsun. Senin tiyatroya, sinemaya, sergilere neden düşkün olduğunu da bilirim. Bana bakıcılık yapmaktan hiçbirine gidemiyorsun. Ayşe sinirli bir şekilde cevap verdi. Komik konuşma abla. Neler saçmalıyorsun? Yalan mı? Çatalını tabağının kenarına bırakan Ayşe tekrar ablasını süzdü. Kuzum, sen bana bir şey mi anlatmaya çalışıyorsun? Ne gibi? Yoksa buradaki varlığımdan sıkıldın mı? Gitmemi mi istiyorsun? Hay Allah'ım, bunu da nereden çıkardın şimdi? Ne bileyim, öyle sezinler gibi oldum. Sanki artık sana yardımım dokunmuyormuş gibi bir hava sezinledim. Nazan bir an duraladı. Yanılıyorsun ama haklı olduğun bir yanda var. Neymiş o? Yeniden yalnız yaşamaya alışmalıyım artık. Bu durum sonsuza kadar devam edemez. Bir haftadır benimle birliktesin. Ben bebek değilim. Bundan sonra başımın çaresine bakmalıyım. Ayşe fazla ısrar etmedi. Belki de ablası haklıydı. Yine de temkinli davrandı. Nasıl istersen. Kendini hazır hissediyor musun? Evet, sanırım hissediyorum. Yalnız kalabilirim artık. Tamam, diye mırıldandı Ayşe. O zaman mesele yok. Ama Ayşe huzursuzdu. Nedense anlamadığı bir şeyler oluyor gibiydi. Nazan'ın bu kadar çabuk toparlanması, olayın şokundan son hızla sıyrılması, hani neredeyse hiçbir şey yaşamamış gibi davranması çok ilginçti. Yapacak başka bir şey yoktu. Ablasının gitmesini istediğini sezinlemişti. Gerçi Nazan bunu alenen ifade etmemişti ama isteğinin o doğrultuda olduğu açıktı. Yemek sonrası kahvelerini içerlerken Ayşe hala aynı şeyi düşünüyordu. Nazan acaba neden yalnız kalmak istiyordu? 4. Ertesi gün Ayşe evine döndü. Açıkça ifade etmese de ablasının artık onu evinde istemediğini anlamıştı. Bu kesinlikle sevgisizlikten ya da ona ihtiyaç duymadığından değildi. Zaten asıl sorun da burada başlıyordu. Ayşe'nin ön sezileri ablasında henüz keşfedemediği bir takım değişikliklerin başladığı konusunda onu uyarıyordu. Tecavüz hadisesini takip eden birkaç gün onu konuşturmak, hayatında biri varsa kim olduğunu öğrenmek için oldukça çaba harcamış ama Nazan her seferinde kesinlikle olmadığını iddia etmişti. Ne olursa olsun biraz da bu onun özel hayatıydı. Kardeşi bile olsa daha fazlasına karışmak hakkı değildi. onu evinde istemiyormuş gibi imalarda bulunması, hatta dolaylı olarak ifade etmesi her ne kadar Ayşe'yi çaresiz bırakmışsa da merakını daha da arttırmıştı. Nazan'ın yaşadığı olay oldukça trajikti. Fakat Ayşe'nin içini şimdi daha büyük endişeler kaplamıştı. Onu bu tecavüzü layık gören kişi emindi ki daha büyük kötülükleri de rahatlıkla yapabilirdi. Ablasını çok severdi Ayşe. Bu işi mutlaka aydınlığa kavuşturmak, meselenin aslını öğrenmek zorundaydı. Hatta gerekirse onu gizli gizli takip edecek, kimlerle yakınlık kurduğunu öğrenecekti. Bu düşüncesini gerçekleştirdi de. Peşi peşine 10 gün her sabah evinden erkenden çıkıp ablasını kontrol etti. Arabasıyla sabahın köründe Nazan'ın oturduğu sokağa geliyor, arabayı kenara çekip Nazan'ın evden çıkışını bekliyordu. Nazan her seferinde evinden yalnız çıkmış, Honda'sına binip Elma Dağ'daki işine gitmişti. Evden her çıkışında yalnızdı. Hatta birkaç sabah bunun planlı bir aldatmacı olduğunu düşünüp peşinden gitmemiş, Nazan'dan sonra evden bir yabancı erkeğin çıkmasını beklemişti. Belki de bir dedikoduya sebebiyet vermemek için evden ayrı ayrı çıkabileceklerini dahi hesaba katmıştı. Ama öyle birine rastlamadı. Oturan bina sakinlerinin çoğunu tanırdı. Nazan 6 seneden beri bu evde ikamet ediyordu ve Ayşe'nin de oturanların çoğuyla göz aşinalığı vardı. Genç kız bununla da yetinmemişti. Her akşam iş çıkışında bir hafiye gibi ablasının gizlice peşine takılmış, eve girinceye kadar onu takip etmişti. Kızın ümitleri yavaş yavaş kırılmaya başlamıştı. Geceleri belli bir saatten sonra ablasının dışarıya çıkması ihtimaliyle sokakta arabasının içinde beklemiş, hatta bazı geceler aç susuz kalmıştı. Ama Nazan ne dışarıya çıkıyor ne de gelip gideni oluyordu. Ayşe bu anlamsız gözetlemelerden yavaş yavaş sıkılmaya başlamıştı. Belki de yanılıyordu. Nazan'ın kimseyle ilişkisi de olmayabilirdi. Zaten gidişat yanıldığını gösteriyordu. Dikkatini çeken tek bir şey olmuştu. Nedense Nazan arkadaş topluluğundan da tamamen kopmuş gibiydi. Kimse evine gelip gitmiyor, ziyaretine uğramıyordu. Mesela sevdiği yakın arkadaşı Gönül şu 15 gün içinde bir defa olsun gelmemişti. Oysa yakın bir tarihe kadar çok sıkı fıkıydılar. Nazan insanlardan kaçıyordu galiba. En yakın arkadaşlarıyla olan ilişkisini de asgariye indirmişe benziyordu. Ayşe önce bunu yaşadığı yıkıma bağladı. Muhtemelen yalnız kalıp sırrını kimseyle paylaşmak istemediğini hükmetti. Fakat daha sonra bunun anlamsız bir çaba olduğunu anlamakta gecikmedi. Sırrını içine gömse de insanın sevdikleriyle yaşamı paylaşması kaçınılmaz bir olguydu. Onlar Nazan'ın sırrını bilmedikleri sürece sorun yok sayılırdı ama Nazan en yakın arkadaşlarından bile kaçıyordu. Günler böyle akıp gitti. Ta ki tecavüz olayının üzerinden bir ay geçinceye kadar. Artık Ayşe de yenilgiyi kabul etmiş ve ablasının peşinde gizlice dolaşmaktan vazgeçmişti. Gözlerini yatak odasının tavanına dikmiş, sırt üstü kımıldamadan kalıp gibi yatıyordu Nazan. Saat gece yarısını çoktan geçmiş olmalıydı. Camın perdeleri aralık olduğundan o aralıktan içeriye süzülen sokağın hafif ve solgun ışığı karanlık odada farklı tonda bir aydınlık yaratmıştı. Sessiz evin içinde çıt çıksa duyulacaktı. Nazan korkuyordu. Ama bundan evvelki geceler gibi beklemeye devam ediyordu mütecavizi. Yine geleceğine emindi. Bu kimseyle paylaşamayacağı bir duyguydu fakat emin olduğu tek şey aynı tecavüzü tekrar istediğiydi. Bir ara bütün vücudunun kasıldığını, bedeninde terler oluştuğunu hissetti. Alnı, dudaklarının üstü de terlemişti. Ayşe gittiğinden beri incecik içini gösteren şeffaf ve bidollarla yatağa giriyordu. O saldırganın eninde sonunda gelmesi lazımdı. Çünkü ona müthiş zevk vermişti. Vücudunu yeni bir titreme dalgası kapladı. Yıllardır unuttuğu duygular canlanmış, bir ateş yumağı halinde istek dolu beynine dolmuştu. Bu bekleyiş bile hoşuna gidiyordu. Belki o saldırgan hiç gelmeyecekti. İşini yapmış, zevkini almış, yeni heyecanlar peşinde koşmaya başlamış da olabilirdi. Bunu düşünmek dahi istemiyordu. Gelmesi gerekirdi. Bu arzu dolu vücudu nerede bulabilirdi? Elleri sıcak odada nemli bedeni üzerinde dolaşmaya başladı. Kasıkları arasında kendine utanç veren bir zonklama vardı. Ah, bunları bir de o meçhul saldırganı bilseydi. İlaç kullanıp bayıltmasına hiç gerek kalmayacaktı artık. Nazan onun her isteğine büyük bir coşkuyla karşılık vermeye hazırdı. Ama içini kemiren heyecanı yalnızca arzuyla mı açıklayacaktı? Hayır, korkuyordu da. Ve garip yanı korkusunun neden kaynaklandığını bilmemesiydi. Belki patlak verecek bir skandaldan, belki mütecavizin aynı saldırıyı bu sefer keyifle kabul edeceğini anlamasından. Evet, korkuyordu ama bu defa korku bile umurunda değildi. İnce parmakları Venüs tepesinin aralığına doğru uzandı. Nazan kendi kendini tatmine alışık bir kadın değildi. Buna hiç ihtiyaç da duymamıştı o zamana kadar. Fakat çaresizlik onu buna zorluyordu. Heyecanının tam doruğa ulaştığı bir anda duyduğu ses de irkildi. Yanılıyor muydu acaba? Sanki dairesinin karanlık koridorundan aksiden hafif bir ses duyar gibi olmuştu. Elini çekip kulak kesildi. İçinden Allah'ım diye inledi. Bundan daha uygun bir zamanlama olamazdı. Tam sırasıydı şimdi. Arzudan kasılan vücudunun dışarıya vuran ihtirasını ancak o tıpkı o geceki gibi kendisini paçavraya çevirecek tarzda ve de vahşice kullanarak söndürebilirdi. Başını kapıya çevirdi. Açık duran oda kapısının eşiğinde mütecavizin gölgesinin belirmesini bekledi. Yanılıyordu belki de. Duyduğu sadece gecenin sessizliğinin kendisine oynadığı bir oyunda olabilirdi. Belki de o ses üst kattan aksetmişti. Duyduğu sesin devamı gelmemişti. Fakat Nazan vücudunun titremelerle sarsılmasını engelleyemiyordu. Arzu ve korku içindeydi. Başka bir şey daha hissetmekteydi. Çok daha karanlık, çok daha yakıcı. Öfkeden daha rahatsız edici, korkudan daha yıkıcı. Her şeyden daha çirkin bir şey. Korkunç ve anlatılmaz bir yalnızlık gibi ama yalnızlıktan daha beter. Bunun utanç olduğunu hissediyordu. Nazan kendinden utanıyordu. Yaşamının hiçbir döneminde duygularının bu denli esiri olmamıştı. Adeta benliğiyle boğuşuyordu. Tek isteği o saldırgan tarafından yeniden hoyratça tecavüze uğramaktı. Beyni durmuş gibiydi sanki. Şimdi duyumsadığı tek şey ruhunda alevlenen çiftleşme heyecanıydı. Ama bu herhangi bir erkeğin ona tattırabileceği sıradan, alelade bir münasebet değildi. O zevki sadece vahşi mütecavizi ile yaşamıştı. Vücudundan ter boşanmaya devam ediyordu. Sırılsıklam kesilmişti yatağın içinde. Beklemeye devam etti. Saniyeler ona asır gibi geldi ama karanlık odasının kapısında görmeyi delice umduğu mütecavizin hayali belirmedi. Derin bir hayal kırıklığına uğradı. Anlaşılan bu gece de gelmeyecekti mütecavizi. O duyduğu sesler yanıltıcıydı. İçinde sükutu hayale uğramanın derin ezikliğini duyumsuyordu. Yanılmamıştı. O işittiğini sandığı hafif tıkırtılar muhtemelen üst kattaki komşusunun odasından aksetmişti. Uykuda olsa asla duyamayacağı kadar hafif ve yumuşak ayak sesleri. Hatta belki de hiç duymamıştı o tıkırtıları. Yalnızca beyni duymayı istediği görüntüyü yaratmıştı. Kendini büyük bir boşlukta buldu aniden. Doruğa tırmandığını hissettiği arzu fırtınası da birden kesilmişti. Yorgun ve takatsiz hissediyordu kendini şimdi. Vücudundaki o gergin bekleyiş de bitmişti. Hala titriyordu ama bu defa ne korkudan ne de arzudandı. Yalnızca terli vücudunun tamamen çıplak sayılacak üşümesindendi. Tatmine ulaşamamanın yarattığı gerginlikle yorganını hafifçe üzerine çekti. Ümitsiz bekleyişin yorgunluğunu bedeninde duyumsuyordu artık. Solukları yavaş yavaş normale dönmeye başladı. Titremeleri hafifledi. Göz kapakları ağırlaştı. Yorgunluk terli bedenine çöktü ve nihayet uykuya daldı. Gece bundan öncekiler gibi sıradan geçeceğe benziyordu. Ayrım sonu sayfa 41.